Ayrım 6.
Hayır, sadece uzun bir yola çıktıklarını biliyorum. Yolculuğa çıkarken eşinizi gören herhangi biriyle konuştunuz mu? Seyis'le konuştum. Nereye gittikleri hakkında bilgisi yok. O halde Klaus'u bulmak epey zor olacak. Buyurun birlikte karakola gidelim. Michel olayı tekrar tekrar anlattı ve Klaus'un eşkali hakkında detaylı bilgi verdi. Oğlumu bulacaksınız değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Michel durumu polise daha önce bildirmediği için pişman olmuştu. Polisler iki lafın başında aradan uzun zaman geçtiğinden çocuğu bulma ihtimalinin epey zayıfladığını söyleyip duruyorlardı. Gidelim Bayan Kunz, merak etmeyin konuyla yakından ilgileneceğim. Michel belediye başkanının elini sıkıp teşekkür etti. Konağa vardığında Paul çardağa oturmuş onu bekliyordu. Yerinden kalkıp koşarak yanına geldi. Sana önemli bir haberim var. Yaklaşık iki saat önce kapının önündeki ağaçların dibini çapalarken postacıyla karşılaştım. Selam verip elime Bay Kunz adına gelen bir zarf tutuşturdu. Eşi adına mektup var mı diye sordum ve Bayan Kunz o yeni mektup gelmedi cevabını aldım. Demek ki Klaus'tan bana mektup gelmiş. Ama neden elime geçmedi? Sevgili eşinin yüzündendir. Mektubu görür görmez yırtmış olmalı. Son derece yerinde bir tahmin Paul. Çocuğun yerini öğrenmemizi engellemek için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür o psikopat. Paul, Bay Kunz'un bahçeye girdiğini fark etti. Sus Michel. Öfkeden suratı kıpkırmızı olmuş adam hızlı adımlarla oturdukları çardağa doğru geliyordu. Beni polise ihbar edersin ha? Kadını kolundan kavrayıp tartaklamaya başladı. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Paul patronuna yumruk atmamak için kendini zor tutuyordu. Sürüklenerek eve giderken Michel başını ona çevirip arkamdan sakın gelme der gibi baktı. Konağın içine girince Bay Kunz Michel'i dövmeye başladı. Adamın tokatları zavallının yüzünde şaklıyor, kadın yerden yere savruluyordu. Michel'in yankılanan çığlıklarını duyan Paul daha fazla dayanamayıp konağa girdi. Bırak onu. Sen kim oluyorsun da bana emir veriyorsun? Haddini bil seyis parçası. Hemen çık dışarı. Sırasını bekle, karıma göz koymanın cevabını vereceksin. Yasak aşkınızın farkına varmadığımı zannetme. Her şeyden haberim var. Beklemeye lüzum yok, şimdi hesaplaşalım. Bay Kunz bu ne cüret deyip haykırıp Paul'e saldırdı. Boğuşma anında genç adamın acı kuvvetine karşı koyamadı. Aradan 5 dakika geçtiğinde ağzı burnu dağılmış bir vaziyette yerde yatıyordu. Klaus derse geç kaldığı için apar topar hazırlanıp sokağa fırladı. Yağmurlu bir ilkbahar sabahıydı. İnsanlar ellerinde şemsiyelerle kaldırımda yürüyordu. Küçük çocuk aralarına katılıp koşmaya başladı. Okula gelince sınıfın kapısını çalıp yavaşça açtı. İçeri girebilir miyim? Öğretmen ekşi bir suratla Klaus'a baktı. Bu seferlik girebilirsin, tekrarı olmasın. Tamam efendim. Kapı çalınınca susan öğrenci kaldığı yerden okumaya devam etti. Parça bitince yüzlerce gülümsemeler belirdi. Sıra Firuze'ye gelmişti. Öğretmen, Firuze'yi atladı ve yanında oturan Klaus'tan okumasını istedi. Sıra bende değil efendim. Elini Firuze'nin omzuna koydu. Göster kendini. Firuze önünde duran kitabı soğukkanlılıkla okumaya başladı. Alay etmek için can atan sınıf arkadaşları dikkatle onu dinliyorlardı. Okumayı bitirdiğinde hevesleri kursaklarında kalmıştı. Firuze azimle çalışmanın karşılığını almış, hiç hata yapmamıştı. Doğruyu söylemek gerekirse çok şaşırdım. Kısa sürede telaffuzunun düzeleceğini sanmıyordum, yanılmışım. Aferin Firuze. İki arkadaş her zaman olduğu gibi yine birlikte eve döndüler. Nasıl morardıklarını gördün mü? Evet, zevkten 4 kişi oldum, kalkıp oynayasım geldi. Öğretmenden aferin alarak onlara en büyük cezayı verdin. Bir aferin de benden. Senin sayende Klaus, her şeyi sana borçluyum. Bana borçlu değilsin. Ben sana sadece yol gösterdim. Firuze sevinç gözyaşları içinde Klaus'a sarıldı. Bunu bizim evde kutlayalım. İçeri girdiklerinde Müzeyyen Hanım temizlik yapıyordu. Çok mutlu gözüküyorsunuz, ne oldu? Almanca dersinde öğretmenden aferin aldım, kutlamaya geldik. Bunu hak ettiniz kızım, gelin sizi öpeyim. Klaus'a teşekkür ettin değil mi? Evet ettim. Arkadaşın öğlen ne yemek istiyor, sor bakalım. Mantı yemek istiyor. Yapması çok zor oluyor ama Klaus'u kıracak değilim. Müzeyyen Hanım vakit kaybetmeden mutfağa geçip hazırlıklara başladı. Annemden mektup geldi mi Firuze? Ne yazık ki gelmedi. Klaus yüzünü buruşturdu. Anneme çok güveniyordum. Beni kurtaracağından hiç şüphem yoktu. Yanılmışım. Onun da babamdan hiç farkı yokmuş. Böyle konuşma Klaus. Anneni suçlama. Mektubun eline geçmemiştir. Sanmıyorum Firuze. Üst üste 3 mektup yazdım. Biri muhakkak ulaşmıştır. Annen aylardır kayıp olan oğlunun yerini öğreniyor ve kendi haline bırakıyor ha? Güldürme beni Klaus. Biraz mantıklı ol. Bu mümkün değil. Kadıncağız perişan halde tırım tırım seni arıyordur. Annene neden telefon etmiyorsun? Telefonumuz yok. Oturduğumuz yerde hat döşeli değil. Tanıdık birinin telefon numarasını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Babamla konuşayım. Belki sana yardımcı olabilir. Klaus, Firuze ile son öğlen yemeğini yedikten sonra evden ayrıldı. Apartmanın kapısından çıkarken Tobias'la karşılaştı. Çok bitkin gözüken çocuk duvara dayanmış, hızlı hızlı nefes alıyordu. Ne oldu Tobias? İyi misin? Utançla Klaus'un yüzüne baktı. Başını önüne eğdi. Parası olmadığı için ekmek çalmak zorunda kalmıştı. Zabıtadan kaçıyordu. Elinde saklamaya çalıştığı kara ekmeği gören Klaus, neden nefes nefese kaldığını anladı. Tam peşinde kimin olduğunu soracakken zabıtanın düdük sesini duydu. Adam hızla yaklaşıyordu. Gel Tobias, senin başında belaya girer, bırak beni. Bu defa bırakmayacağım. Çocuğu iteliğe kakalaya kendi apartmanlarına soktu. Bir yandan koşarak merdivenlerden çıkarken bir yandan da evin anahtarını arıyordu. Anahtar pantolonunun sol cebindeydi ama heyecandan bulamıyordu. Acele et Klaus, peşimizden geliyor. Yakalanmalarına ramak kala Klaus anahtarı bulup kapıyı açtı. İki çocuk içeriye girip kapıyı hızla kapadılar. Ne kadar rahatladığımı tahmin bile edemezsin. Teşekkür ederim. Önemli değil. Eviniz çok güzel, keşke benim de böyle bir evim olsaydı. İstersen burada kalabilirsin. Ailen asla izin vermez. Ailem İsviçre'de, amcamla kalıyorum. Yaşlı adam döndüğünde Tobias hala evdeydi. Klaus'un odasında saklanıyordu. Saatlerce çıt çıkarmadan oturan çocuk geceyi yatağın altında uyuyarak geçirdi. Sabah gözlerini açtığında arkadaşı okul çantasını hazırlıyordu. Ben okula gidiyorum Tobias, sakın ortadan kaybolayım deme. Tamam, kaybolmam. Klaus, Firuze'den iyi bir haber alma ümidiyle uçarcasına okula gitti. Derse her zaman erken gelen kız sınıfta yoktu. Uyanamadığı için geç kaldığını düşünüyordu. Ama Firuze derslerin hiçbirine girmedi. Endişelenen Klaus okuldan çıkınca evlerine gitti. Kapıyı insana güven veren simsiyah gözleri olan esmer uzun boylu bir adam açtı. Buyurun, siz Firuze'nin babası mısınız? Evet, sen de meşhur Klaus olmalısın. Küçük çocuk başını salladı. İçeriye girdiğinde yolluklar ve halılar toplanmış, duvarlardaki süsler çıkarılmıştı. Müzeyyen Hanım salondaki masanın üzerinde eşyaları paketliyordu. Klaus'u görünce eliyle yan odayı işaret etti. Firuze beş karış suratla giysilerini dolaptan çıkarıyordu. Başka daireye mi taşınacaksınız? Keşke öyle olsaydı. Türkiye'ye taşınacağız. Ama neden? Alman ordusu Avusturya sınırına doğru ilerliyormuş. Büyük ihtimalle Avusturya işgal edileceği için Türk hükümeti büyükelçisini geri çekme kararı almış. Yarın erkenden Viyana'dan ayrılacağız. Klaus donup kalmıştı. Lütfen şaka olduğunu söyle Firuze. Ne yazık ki şaka değil Klaus. Ciddi ciddi taşınıyoruz. Gözleri dolu olan kız elbisesinin cebinden turuncu renkli hediye paketini çıkarıp Klaus'a uzattı. Yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımda tanıdığım en iyi insansın. Seni asla unutmayacağım. Ben de seni unutmayacağım. İki çocuk birbirlerine sımsıkı sarıldılar ve ağlayarak ayrıldılar. Klaus merdivenlere oturup hediye paketini açtı. İçinden nazar boncuğu ve Firuze'nin fotoğrafı çıktı. Fotoğrafın arkasında güneşin her doğup batışında beni hatırla yazıyordu. Üstüne gözyaşı damlayan fotoğrafı cüzdanına koydu. Üzüntüden başına bıçak gibi bir ağrı saplanmıştı. Etrafı bulanık görüyordu. Apartmandan çıkınca Firuze'yi son kez görmek için yukarıya baktı. Küçük kız pencereye yapışırcasına yanaşmış el sallıyordu. Klaus yüzündeki sahte gülümseme ile el sallayıp eve döndü. Kapının açıldığını duyan Tobias hemen yatağın altına girdi. Tobias neredesin? Buradayım. Neden yatağın altına girdin? Gelen amcan olabilir diye düşündüm. Öğlenleri nadiren eve gelir. Ayrıca korkmana hiç gerek yok. Amcam sinirlidir, huysuzdur. Ama iyi bir insandır. Seni sokağa atacağını sanmıyorum. Tobias kahkaha attı. Kendi annem babam bile beni sokağa attı. O neden atmasın? Göreceksin, seni evden kovmayacak. Tobias tekrar gülmeye başladı. Beni tekme tokat evden kovar. Sen de ya azar işitirsin ya da dayak yersin. Anlatacaklarımı dinle, sonra karar ver. Bernde akşam olmuştu. Boğuşma anında sağ kolu kırılan Bay Kunz her tarafı çürük içinde yatakta yatıyordu. İyice huysuzlaşmıştı. İki lafın başında Michelle'i tehdit ediyor, kadının içine işleyen ağır laflar ediyordu. Yalnız Michel eski Michel değildi. Lafların altında kalmıyor, anında cevabı yapıştırıyordu. Sinirden ses tonu yükselmiş ve sertleşmişti. Bay Kunz bağırmaya başlayınca o da bağırıyor, adamın sesini bastırıyordu. Yıllarca ezilen, aşağılanan, dövülen mahkum artık isyan ediyordu. Gözleri isyan ateşiyle parlayan kadın, Bay Kunz'a ciğerini sökecekmiş gibi bakıyordu. Bay Kunz'un soğuk bakan donuk mavi gözleri ateşi söndürmeye, Michel'in alev alev yanan gözleri de buzu eritmeye çalışıyordu. ''Sana son kez soruyorum Sebastian, Klaus'u nereye götürdün?'' ''Buna asla öğrenemeyeceksin.'' Bay Kunz, karısını kendine bağlayan tek şeyin Klaus olduğunu iyi bildiğinden cevap vermemekte kararlıydı. Ortada hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, soğukkanlılığını koruyordu. Michel aldığı cevaba karşılık olarak ne bağırdı ne de bir şey söyledi. Şöminenin karşısındaki koltuğa yavaşça oturdu. Gayet sakin ve rahat gözüküyordu. Bay Kunz'u şaşırtmaya devam ediyordu. İhtiyar onun sinirlenip bağırmasını beklerken Michel tek kelime bile etmeden sessizce oturuyordu. Kocası uyuyunca yerinden kalkıp çalışma odasına gitti. İpucu bulabilmek için odadaki bütün çekmeceleri ve dolapları teker teker gözden geçirdi. Senetler, anlaşmalar, evlilik cüzdanı, boş zarflar, pasaportlar Michel'in son çekmeceyi kapamasıyla açması bir oldu. Pasaportlardan birinin eksik olduğunu fark etmişti. Pasaportları eline alıp bakmaya başladı. Eksik olan Klaus'unkiydi. Çocuğun yurt dışında olduğundan tamamen emin olmak için çekmeceleri tekrar aradığı pasaport yoktu. Bay Kunz'un pasaportunu incelerken mühürlerden adamın Avusturya'ya gidip geldiğini anladı. Yaprakta Avusturya sınır kapısının giriş ve çıkış mühürleri vardı. Aradığı ipucunu bulan kadın sevinçten neredeyse çığlık atacaktı. Sevinci uzun sürmedi. Geç de olsa oğlunun Avusturya'da olduğunu öğrenmişti ama bu sefer de Klaus'un ülkenin hangi şehrinde ya da hangi kasabasında olduğunu bilmiyordu. Çekmecelerin ve dolapların içini eski haline getirip odadan ayrıldı. Bay Kunz hala uyuyordu. Michel horlayan adamın suratına yarı acı, yarı tatlı bir gülümsemeyle baktı ve yatak odasına geçti. Gözlerini kapadı, uyumaya çalıştı. Fakat zihni düşüncelerle dolu olduğundan yatağın içinde sağa sola dönüp durdu saatlerce. Elkenin acısına Klaus'un yokluğu tuz biber ekmişti. Michel'in tek tesellisi Frank'tı. Hem en büyük dileği gerçekleşmiş hem de evdeki huzursuzluklardan, kavgalardan uzaklaşmıştı. Sabah kalkınca Bay Kunz'u göremedi. İşi her şeyin üstünde tutan adam, kırık koluna ve vücudundaki eziklere aldırış etmeden işe gitmiş, doktorun tavsiyesini dinlememişti. Doktor Bay Kunz yaşında bir insanın kırık kemiğinin kaynamasının zor olduğunu, en az 10 gün mümkün olduğu kadar yavaş hareket ederek istirahat etmesi gerektiğini söylemişti. Michel söylenenleri kulak ardı edip işe giden kocası için ne endişelenmiş ne üzülmüştü. Bilakis memnun olmuştu. Adamın daha beter olmasını, kırığın kaynamamasını diliyordu. İlk defa yalnız başına kahvaltı ettikten sonra üstünü değiştirip Paul'ün yanına gitmek üzere yola çıktı. Paul kovulmayı beklemeden konaktan ayrılmıştı. Şimdi Michel'in babasından kalan tek mülk olan orman evinde kalıyordu. Hava çok güzel olduğu için Michel yürüyerek gitmeye karar verdi. Yol epey uzundu ama acelesi yoktu. Bay Kunz hava kararmadan işten dönmüyordu. Hem daha önce gelse ne çıkardı ki? Zaten yüz göz olmuşlardı. Yiyeceği kadar dayağı yemiş, işiteceği kadar lafı işitmişti. Artık hiç korkmuyordu. Onun kaybedecek bir şeyi kocasının da dayak atacak hali kalmamıştı. İki tarafı ağaçlarla kaplı bozuk yolda etrafına baka baka yürümeye başladı. Her dala ikişer üçer tane kuş konmuştu. Birbirleriyle yarışırcasına olanca sesleriyle ötüyorlardı. Ağaçlardaki tomurcuklar patlamış, küçük küçük yapraklar belirmişti. Michel bu güzelliğe baktıkça içi huzurla doluyor, rahatlıyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan kulübeye vardı. Paul eğilmiş, çitin kenarındaki çiçekleri suluyordu. Bahçe kapısının açıldığını duyunca doğruldu, başını sesin geldiği yöne çevirdi. Michel kapıya dayanmış, dalgın gözlerle kulübeyi seyrediyordu. Annesi ve babasıyla geçirdiği son günler aklına gelmişti. İçeriye girdi, örümcek ağlarıyla kaplanmış kulübede her şey yıllar önce bıraktığı gibi duruyordu. Yatağında oyuncak bir bebek, masada su bardağı ve okuduğu son kitap. Yerde bir çift terlik vardı. ''Merhaba Michel, beni görmedin herhalde. O kadar dalmışım ki, seni görmedim. İyi misin? Sorun yok değil mi? İyiyim Paul, her şey yolunda. Kocanın durumu nasıl? Korkma, ölmedi. Sadece sağ kolunu kırmayı başarabilmişsin.'' Paul güldü. Neyse bana bu da yeter, artık beni dövemeyecek. Michelle'in neşesi yerine gelmişti. Piknik yapmak ister misin? İsterdim ama sana iyi haberi verip gitmem gerekiyor. Haberin Klaus'la mı ilgili? Evet, oğlum Avusturya'daymış. Bunu nereden öğrendin? Dün Sebastian uyurken çalışma odasını aradım. Son çekmeceye bakarken pasaportlardan birinin eksik olduğunu fark ettim. Klaus'unki değil mi? Evet, sonra Sebastian'ın pasaportunu incelemeye başladım. Ve o tarihte Avusturya'da olduğunu gördün. Doğru, yurt dışında olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Orada ne işleri olabilir ki? Michelle sustu. İşe yarayacak bir şey hatırlamak için hafızasını zorluyordu. Aniden gözleri parladı. Bulmacanın karelerinden biri daha çözüldü sanırım. Sebastian'ın Avusturya'ya gitmesi gayet doğal. Çünkü oralı. Doğum yeri Viyana, dün öğrendim. Hemen Bay Müller'le konuşacağım. Çocuğu İsviçre'de boşu boşuna aramasınlar. Sekreter daktilonun başına geçmiş harıl harıl yazı yazıyordu. Michelle içeriye girince daktilonun sesi kesildi. İyi günler, başkanla görüşmek istiyorum. Şu anda toplantıda, isterseniz bekleyin. Uzun sürer mi? Toplantıya gireli 2 saat oluyor. Herhalde yarım saat içinde gelir. Tamam, bekleyeyim. Buyurun koltuğa oturun. Sekreter kaldığı yere bakıp tekrar yazmaya başladı. Michelle önündeki sehpanın üstünde duran gazeteyi aldı ve dev harflerle yazılmış manşeti okudu. Dünya Savaşı'nın eşiğinde Almanya'nın başına geçen Adolf Hitler uyguladığı saldırgan politikayla tüm Avrupa'yı, hatta dünyayı tehdit ediyor. Uzun süredir savaş hazırlıkları yapan Alman ordusu Avusturya'yı işgal etti. Polonya, Romanya ve Fransa'da tehlike altındaki ülkeler arasında. Michelle kendi sorunlarına daldığından dünyada ne olup bittiğinden haberi yoktu. Ne radyo dinliyor ne de gazete okuyordu. Kabuğuna çekilmiş, kendini korumaya çalışan kaplumbağadan farksızdı. Bay Müller beklediklerinden daha çabuk geldi. Elindeki çantayı ve dosyaları bıraktı ve Michelle'in elini sıktı. Merhaba Bayan Kunz, buyurun odama geçelim. Başkan piposunu yakıp Michelle'in karşısına oturdu. Oğlunuzdan bir haber olup olmadığını merak ediyor olmalısınız. Dün polisle tekrar konuştum. Henüz Klaus'u bulamamışlar. Bulamayacaklar Bay Müller. Umudunuzu yitirmeyin Bayan Kunz. Oğlunuz İsviçre'nin dört bir yanında aranıyor. Her an bulunabilir. Sizinle bu konuyu konuşmak için geldim Bay Müller. Polis yıllarca arasa da onu bulamaz. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü Klaus İsviçre'de değil. Ben yokken Sebastian Avusturya'ya gitmiş. Oğlumu da yanında götürdüğüne göre. Emin misiniz? Elbette eminim. Pasaport kaydını kendi gözlerimle gördüm. Yaşlı adamın suratı asılmıştı. Ne oldu Bay Müller? Avusturya'nın işgal edildiğini biliyorsunuz değil mi? Evet, yeni öğrendim. Gerçeği sizden saklamayacağım Bayan Kunz. İşimiz çok zor. Durumu polise bildireceğim ama ellerinden bir şey geleceğini sanmıyorum. Size bir şey sormak istiyorum Bay Müller. Sebastian'ın yakın arkadaşısınız. Belki bir fikriniz vardır. Ülkenin neresine gitmiş olabilir? Ben sadece Viyana'da doğduğunu biliyorum. Aklıma ilk gelen yer Viyana. Uzun yıllar önce orada ticaretle uğraştım dediğini hatırlar gibiyim. Biliyorsunuz Sebastian kendinden bahsetmez. Ne ailesi ne de akrabaları hakkında bilgim var. Oğlunuz ya yatılı okuldadır ya da akrabalarından birinin yanındadır. Michelle adamın gösterdiği yakın ilgiye teşekkür edip binadan ayrıldı. Klaus kalkınca kapının altında Firuze'nin el yazısıyla yazılmış sarı bir mektup buldu. Küçük kız verdiği sözü tutmuş, arkadaşının sorunu hakkında babasıyla konuşmuştu. Mektupta bir telefon numarası yazıyordu. Necdet Bey şehirden ayrılmadan Bern'de oturan arkadaşına telefon etmiş ve yardımcı olmasını istemişti. Klaus'un sadece numarayı arayıp ev adresini vermesi gerekiyordu. Necdet Bey'in arkadaşı verilen adrese gidip durumu çocuğun annesine bildirecekti. Klaus sevinçten havaya uçuyordu. Ailesine kavuşacağından artık emindi. Uzun süre mektubu nereye saklayacağına karar veremedi. Sırayla yatağın altına, vazonun içine, koltuğun arasına koyup çıkardı mektubu. Bir türlü bırakamıyordu. Okula gidince amcası sakladığı yerde bulacakmış gibi geliyordu. 2 küçük kağıda telefon numarasını yazıp birini ayakkabısının, diğerini de kravatının içine yerleştirdi ve hemen sokağa fırladı. Okula geç kalmıştı. Sınıfa öğretmenle aynı anda girdi. Ders boyunca anlatılanların hiçbirini anlamadı. Çünkü aklı başka yerdeydi. Bir an evvel eve gidip telefon etmek istiyordu. Dersler uzadıkça uzamış, dayanamayacak hale gelmişti. İçindeki sabırsızlığı artık gizleyemiyordu. Bir kalemi bir silgiyi çeviriyor, üfleyip püflüyordu. Zil çalınca sınıftan ilk çıkan o oldu. Zil çalmasaydı yine çıkacaktı. Dayanacak gücü kalmamıştı. Geçirdiği 3 saat değildi, 3 yıl gibi gelmişti. Pencereden Klaus'un hızla geldiğini gören Tobias hemen kapıyı açtı. Ne bu telaş? Klaus cevap vermedi. Elindeki çantasını yatağın üstüne atıp kravatının içinden kağıdı çıkardı ve telefona sarıldı. Karşıdaki telefon çalıyordu ama kimse açmıyordu.